Evet, Açık Gazete. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete Yaman Akdeniz'le beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ömer Bey.
Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz. Kendisinin daha önce de birkaç kere burada bilgi edinme konusunu en başından beri takip ediyorsunuz zaten.
Evet, kanunun geçtiği işte Ekim 2003 tarihinden beri yakın takipte bilgiedinmehakkı.org sitesinin arkasında ben varım zaten. Sayın Avniye Tansu ile beraber takip ediyoruz. Yani kamuyu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bilgi edinme hakkı kanununun Türkiye'de ne şekilde uygulandığını, neler olduğunu, açıklık ve şeffaflık konularında neler yapılıp yapılmadığını inceliyoruz devamlı olarak.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunu bilgi edinme hakkının ne kadar önemli konuların açıklığa kavuşmasına yol açtığını da orada bu işle uğraşan sivil toplum kuruluşlarının en önemlilerinden biriyle de tartışma fırsatı bulmuştuk. Bu yani demokrasilerin sürdürülebilmesi açısından en önemli temel gelişmelerden biri olarak görüyoruz bunu.
Doğru söylüyorsunuz. Açıklık ve şeffaflık demokratikleşme açısından çok çok önemli. O bakımdan aslında Türkiye 2003 yılında çok önemli bir adım attı. Bu aslında Avrupa Birliği'nin istediği, Türkiye'ye koyduğu şartlardan biri de değildi üyelik için. Daha doğrusu IMF ve Dünya Bankası'ndan gelen bazı baskılar vardı. Fakat Türkiye tabii çok önemli bir adım attı. Tarihçesine bakarsanız mesela Almanya, Avrupa Birliği üyesi olan Almanya, Türkiye'den 2 sene sonra bilgi edinme hakkı kanununu geçirdi. İngiltere, benim yaşadığım İngiltere, 2000 yılında Blair hükümeti bu kanunu meclisten geçirmesine rağmen 2005'in ocağında, yani tam 5 senelik bir aradan sonra yürürlüğe soktu. O bakımdan Türkiye 24 Ekim 2003'te meclisten geçen kanun 24 Nisan 2004'te, yani 6 aylık süre içinde yürürlüğe girdi ve uygulanmaya başladı. Yani aslında bu çok önemli, pozitif bir gelişme olarak görmek lazım.
Evet, Türkiye bu konuda bayağı ileride bir uygulamaya imza atmış sayılabilir.
Evet, istatistiklere de baktığımız zaman zaten mesela 2004 yılında 400 bine yakın başvuru yapılmış Türkiye'de. Ondan sonra meclis açıklamalarında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun ilk sene raporunda mesela denmişti ki bu rakamlar şimdi çok yüksek, bu rakamlar yavaş yavaş önümüzdeki senelerde düşecek demişlerdi. Evet, sizinle artık konuşmuştuk. Fakat aksine 2005'te bu sayı 625 bine, 2006'da da 864 bine çıktı. 2007 istatistikleri Haziran ayı içinde yayınlanacak. Büyük bir ihtimalle 1 milyonun üstünde başvuru olduğunu tahmin ediyorum ben. Ve toplamda da zaten 2 milyona yakın başvuru yapılmış Türkiye'de. Şimdi bunun analizine bakarsak aslında Türkiye'de daha gizlilik kültürünün baskın olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar bazı bilgileri istiyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet bu bilgileri kendi kendine yayınlamıyor mesela web sitelerinde. İstenen bazı bilgiler var. O bakımdan bu değişim daha tam anlamda gerçekleşmedi. Fakat istatistikler pozitif, yani %87-86 istenilen bilgiler vatandaşlarımıza veriliyor. Verilmeyen bilgiler
devletin âli menfaatleri, ulusal güvenlik falan mı, ne diye veriliyor?
Tabii devlet sırrı denilen bazı bilgiler var. İçinde kişisel bilgiler var denilen bilgiler var. Tabii aslında üçüncü şahıslarla ilgili bilgiler ayıklanıp bazı bilgilerin verilmesi mümkün. Kanundaki, tabii kanuna baktığınız zaman, bilgi edinme hakkı kanununa, bu kanunun üçte biri zaten hangi bilgilerin verilmeyeceği konusunda uzun bir liste var bizim kanunumuzda. O bakımdan bazı zorluklar yaşanıyor. Fakat genel olarak yaklaşım pozitif. Fakat bizim son yıllarda incelediğimiz bu bilgilerin, verilmeyen bilgilerin neden verilmediği. Aslında kanunun 30. maddesinde geniş kapsamlı istatistik bilgilerinin kamuya verilmesi söyleniyor. Mesela bunlardan bir tanesi de işte reddedilen başvurulara ne şekilde ve neden dolayı reddedildiğini kamuya açıklanması lazım.
Evet, açıkça söylenmesi
gerekiyor. Evet, fakat biz baktık bu son 3 sene içindeki istatistiklere baktık, yıllık raporlara verdik. Bu konuda bir bilgi yok. Kanuna baktık, kanunda bu bilgilerin verilmesi lazım deniyor. Bundan 2-3 hafta önce ben Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na bilgi edinme hakkımdan yararlanarak bir başvuru yaptım. Dedim ki bu 30. maddede yayınlanması gereken bilgileri neden yayınlamıyorsunuz dediler. Onlar da dediler ki biz bu bilgileri toplamıyoruz. Dedim ben kanunda toplanması gerekiyor bu bilgilerin. Onlar dediler ki Başbakanlıktan gelen genelgede bu bilgilerin toplanması istenmiyor diye bir cevap verildi. Elimizde de bu bilgiler olmadığı için bilgi edinme hakkınızdan yararlanarak yaptığınız başvuruya cevap veremeyeceğiz dendi. Tamam, o konuda haklılar cevap veremeyecekleri. Fakat benim söylemek istediğim aslında atlanmış, büyük bir ihtimalle atlanmış, kasıtlı olarak yapıldığını zannetmiyorum. Fakat Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlığın bodrumunda. Genelgede yukarıda yazılıyor. Yani ben mi uyaracağım başbakanlığı? Onların kendi içlerinde demeleri lazım ki biz bunu atlamışız. Evet. Teşekkür ederiz. Düzeltilmesi lazım diye.
Ama yani sizin bu şeyiniz de belki böyle bir mekanizmayı tetikleyebilir, harekete geçirebilir diye umuyoruz.
Umuyoruz, evet. Evet, o şekilde umuyoruz. Fakat tabii sayılara baktığımız zaman Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na da incelemeye alıyoruz. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Vatandaş başvurusunu yapıyor. Başvuruya red cevabı geldiği zaman yapabileceği çeşitli şeyler var vatandaşın. Mesela oturup ağlayabilir bana bilgi veya cevap verilmedi diye. Ya da Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvuru yapabilir. Yani kanunun içindeki mekanizmada itiraz mekanizması var. Yani.
İtiraz merciği var.
İtiraz merciği var. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu var. İdari mahkemelere başvurabilirsiniz. İdari yargı yolunuz da açık. 15 gün içinde, 15 iş günü içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvurabilirsiniz. Ondan sonra onlar sizin yaptığınız başvuru inceliyor, bir karar alıyor. Diyor ki mesela idarenin verdiği red kararı yanlış diyor. Bilgilerin Sayın Ömer Madre'ye verilmesi lazım diyor. Ondan sonra siz o kararı alıyorsunuz. İlk başvuru yaptığınız idari kurula tekrardan dönüyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın yanlış karar vermişsiniz diyorsunuz. Şimdi bizim yaptığımız incelemede orada da problemler olduğunu gördük. Yani idare problem çıkartıyor. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun verdiği karara rağmen idare problem çıkartıyor. Vermiyor. Tekrardan bu kararları vermiyor. Mesela
pardon, bu arada tabii bir araya gireyim. Yani bizim yaptığımız değerlendirme derken siz bir rapor hazırlamış, evet, tamamlamış durumdasınız. Evet. Bu
45 sayfalık bir rapor, inceleme raporu yaptım ben. Bilgiedinmehakkı.org'dan şu anda sadece İngilizce olarak yayınlanan bir rapor bu. Haziran ayındaki yıllık istatistik raporları yayınlandıktan sonra genişletilmiş halini Türkçe olarak bilgiedinmehakkı.org'dan yayınlayacağız. Bu bahsettiğim istatistiklerde bu raporda yayınladık ve birçok istatistiki bilgiyi de bilgi edinme hakkımızdan yararlanarak Başbakanlıktan ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan elde ettik. Şimdi bizim sitemize bakarsanız, bir de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sitesiyle karşılaştırırsanız bizim sitemizde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi var.
Evet. Avniyan Han Tansu da bunu evet, epey Açık Radyo'da vurgulamaya çalışıyor bunu.
Evet. Şimdi şöyle ilginç bir durum var. Şimdi kamu kurum ve kuruluşlarına siz Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararını alıp gittiğiniz zaman birçoğu uygulamıyor. Yani diyorlar ki biz ya Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararını tanımayız diyorlar. Birçoğu da idari mahkemede dava açmaya başladı. Yani kamu kurum ve kuruluşları kararı, yürütmeyi durdurma kararı almak için idari mahkemelere gidiyorlar. Yani toplamda geçtiğimiz 3 sene içinde 116 tane kamu kurum ve kuruluşu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararına itiraz amaçlı olarak idari mahkemelerde dava açmışlar. Vatandaşlardan dava açanların sayısı çok düşük, 23. Yani %83 oranda kamu kurum ve kuruluşları itiraz ediyorlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararlarına.
Yani bu negatif bir şey.
Negatif tabii. Bu negatif bir gelişme. Yani biz bu kararı beğenmedik diyorlar. İdari mahkemelerde dava açıp hem süreci uzatıyorlar, yavaşlatıyorlar. Biliyorsunuz idari mahkemelerde çok uzun sürüyor bu tip davaların sonuçlanması. Ve hatta tersine buna rağmen, yani idari mahkemelerde kaybettikleri davalara rağmen ya da şahısların açtığı davaların idari mahkemelerde kazanılmasına rağmen bu kararları uygulamayan idari kurumlar var. Mesela bunun en kötü örneği bizim Maliye Bakanlığı. Bu Bergama'daki 3 avukatın bu altın madeniyle ilgili konusu medyaya da çok yansıyan bazı bilgileri istemişlerdi. Bu altın şirketiyle ilgili bu bilgiler verilmedi. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu bilgilerin verilmesi lazım dedi. Biz onu uygulamayız dedi.
Ne gerekçeyle vermiyorlar pardon? Yani
dediler ki bu ticari sır dediler. Vergi kanununda bazı kısıtlamalar var dediler. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu vergi kanununun 5. maddesi bilgi edinme hakkı kanunuyla uyumlu değildir. O bakımdan bilgi edinme hakkı kanununun uygulanması lazım. Bu bilgilerin de verilmesi lazım demişti. Fakat Maliye Bakanlığı bunu uygulamadı. İdari mahkeme kararını da uygulamadı. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Hiçbir şey çıkmadı.
Yaptırımı nedir diye.
Yaptırımı diyeceksiniz. Hiçbir şey çıkmadı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktan. Kurumun veya bağlı olduğu bakanlığın en üst amirine bilgi edinme hakkı kanununun 29. maddesi uyarınca cezai işlem yapılması için şikayette bulunabilir. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Son yol Türk hukukunda yapacak bir şey kalmadığı için bu avukat arkadaşlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir değil iki tane dava açtılar. Bunlar tabii şu an beklemede, daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davaları incelemeye almadı. Yani kabul edilip edilmediği belli değil. Fakat benim umudum bunlardan bir tanesinin mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, yani 10. madde düşünce özgürlüğü bilgi edinme kapsamına girdiği için inceleneceği mutlaka.
Evet. Yani pozitif ve negatif taraflarıyla ciddi bir şey de oluşmaya başlamış. Yani
evet.
İçtihat mı denir, ne denir, evet, bunu bilmiyorum.
Evet. Tabii.
Ama
şimdi mesela Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na geri dönersek şöyle bir durum var. Bugüne kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu geçtiğimiz 3 sene içinde 3539 tane itiraz başvurusu incelemiş.
Evet, kayda değer bir şey, evet, oluyor. Yani evet, vatandaşların bu, demin soracaktım, şimdi tekrar yeri gelince sorayım. Yani kendileri bu başvuru miktarının zaman içinde azalacağını söylemişlerdi.
Evet,
bu
evet,
bir umut, beklenti, ne demek bu? Yani azalmasını, bu, yani biz halledeceğiz meseleleri anlamına mı geliyordu azalıyor?
İlk başta yeni diye bu, belki vatandaşlar yeni çıkan haklarından yararlanacaklar. Ondan sonra unutulacak, gidilecek diye düşünülmüş olabilir. Ya da aslında doğrusu kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kendilerine bu bilgiler istenmeden daha
verecek,
açık,
evet,
davranıp bu bilgileri kamuoyuna duyuracakları düşünülmüştü bir şekilde.
Fakat yani şöyle görülüyor ki sizin yaptığınız da araştırmadan, istatistiksel sonuçlardan giderek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu bilgi edinme hakkını kullanma yolunda kuvvetli bir eğilim,
evet,
gösterdiğini söyleyebiliriz,
evet,
herhalde.
Evet, mesela internet üzerinden bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi edinme hakkı başvurusu yapmak mümkün. Dünyada az görülmüş bir örnek mesela bu Başbakanlığın geçtiğimiz yıllarda geliştirdiği Alo Bimer sistemi. BİMER sistemine Başbakanlığın web sitesinden form doldurarak bilgi edinme hakkı başvurusu yapmanız da mümkün. Mesela başvurmak istediğiniz kamu kurum ve kuruluşunun web sitesi adresini bilmiyorsunuz. Diyelim ki Kadıköy Belediyesi. Direkt BİMER üstünden, BİMER sistemi üstünden başvuruyu yaptığınız zaman Başbakanlık bu başvuruyu başvuru yaptığınız kamu kuruluşuna ulaştırıyor.
Havale ediyor.
Havale ediyor. Ondan sonra da cevabı da takip edip size veriyorlar. Siz de hatta web üzerinden başvurunuzun ne aşamada olduğunu takip edebiliyorsunuz. Başvuru
çok
sayısını
ilginç
görüyorsunuz.
Aslında bu,
tabii,
mesela. Yani
tabii,
dünyada da çok
çok az. Meksika bir tek bunu bu şekilde yapan ülke. Onun öyle dışında mi? Mesela İngiltere'de çok daha karmaşık. Yani canınız çıkıyor başvuru yapmak istediğiniz kamu kurum ve kuruluşunun başvuru adresini bulabilmek için falan. Yani gizlemişler. Özellikle
evet,
gizlemişler.
Gömmüşler.
Gömmüşler.
Yani BİMER bilgi merkezinin kısaltması,
evet,
oluyor.
Evet. Alo BİMER aslında ilk telefonlaydı bu. Ondan sonra bir web formu da geliştirdi. Ve bu sistemin içine bilgi edinme hakkı başvurularını da kattılar. Önemli bir gelişme.
Evet, önemli bir noktaya da baştan işaret etmiştiniz zaten ama bir kez daha belki vurgulamakta da fayda var. Yani bu Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üye olma yolunun da bir gereği olarak çıkmamıştı ortaya.
Evet, evet, evet.
Daha
yani bu son yıllarda atılan, demokratikleşme açısından atılan en önemli adımlardan bir tanesi bilgi edinme hakkı. Çünkü yolsuzlukla mücadelede açıklık ve şeffaflık açısından çok önemli.
Evet, 1 milyonun üzerinde bir başvuru olması da 2007 itibariyle evet. Bayağı bunun kullanılmakta olduğunu.
Evet.
Çünkü bilebildiğim kadarıyla mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi ilk önemli olarak başlatan ülkede de işte Johnson döneminde çıkmış, 70'te galiba değil mi? 70'lerde yani.
Biraz da 60'lara da dayanıyor. Evet. 70'lerde uygulamalar başladı, doğru söylüyorsun.
Orada bile uygulamanın epey bir zaman aldığı.
Doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu 11 Eylül sonrasındaki incelemelerde Amerika Birleşik Milletleri olsun, diğer ülkeler olsun daha gizlilik kültürünün daha baskın olduğunu ve bilgi edinme hakkı yasalarından rahatsızlık duyduklarını da gözlemeye başladık.
Evet.
Ve Türkiye'de de bu böyle. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Başbakanlıktan Millet Meclisi'ne devlet sırrı kanun tasarısı gitti mesela.
Ha, öyle mi? Onu
evet,
bilmiyordum.
Evet, böyle bir yeni bir de kanun tasarısı var. Bu zaten bilgi edinme hakkı kanunu meclisten geçtiği zaman 24 Ekim 2003'te o zaman açıklamışlardı. Demişlerdi ki devlet sırrı kavramını da biz tanımlayacağız denmişti. Fakat vakit aldı bu kanun tasarısının son halini alması. İşte bu devlet sırrı açıklanması veya öğrenilmesi devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgi ve belgelerdir diye tanımlanmış bu tasarıda. Yani çok geniş.
Çok geniş ve muğlak maalesef.
Evet, her şey girebilir bunun içine.
Evet, o zaman hiçbir şey de verme yoluna gitme ihtimali olacak. Peki bu mecliste mi bu devlet sırrı?
Evet, bu yasa tasarısı de mecliste, medyada maalesef
üzerinde pek
durulmadı. Ben bir tek bunu NTV'nin web sitesinde gördüm. Zaten oradan esinlenerek incelemeye aldım. Bizim sitede de tasarının kendisine ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki en önemli soru, sizin sorabileceğiniz soruyu ben sorayım. Yani kim karar verecek?
Evet.
Belgelerin, bilgilerin devlet sırrı olduğuna. Kanun gereği, yani bu tasarının içinde bir devlet sırrı kurulu oluşturulacağı ve bu devlet sırrı kurulunun devlet sırrı olup olmadığına belgelerin karar vereceği söyleniyor. Ve bu yetki bu devlet sırrı kuruluna verilmiş. Bu kurulun içinde Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müsteşarlarından oluşan bir kurul oluşturulacak. Yani çok yüksek.
Müsteşarların kendileri.
Kendileri öyle. Olacak, evet.
Evet.
Evet. Kurulun sekreter hizmetleri başbakanlıkça yapılacak. Ve bu kurul karar verecek. Yani devlet içinde karar verilecek, görülecek.
Peki müsteşarların değişmesi durumunda onlara da evet. Yemin mi ettireceğiz acaba?
Evet, evet.
Bu sırları
evet.
Katiyen açıklamayın, perişan
evet,
olur.
Evet, o içeride daha detaylı aşağıdaki maddelerde bunlar da belirtilmiş zaten. Yani ceza hususları da var kanunun içinde. Mesela Cumhurbaşkanlığına ait bilgi ve belgelerin niteliğini Cumhurbaşkanı takdir ederdi denmiş. Yani Cumhurbaşkanı kendi karar verecek kendisiyle ilgili bilgilerin devlet sırrı olup olmadığını.
Evet, yani o zaman şöyle bir süreç düşünebilir miyiz Cihan Bey? Yani bir bilgi edinme hakkı çerçevesi içinde bir başvuruda bulunuyorsunuz, bir dilekçe veriyorsunuz.
Evet.
Ve bilgi edinme değerlendirme kuruluna da gitse de
evet.
Sonuç olarak Cumhurbaşkanı ve müsteşarlar düzeyinde de her başvuruyla ilgili böyle bir tartışma yaşanacak olursa yandık.
Yandık, doğru söylüyorsunuz. Bu herhalde olmayacak. Direkt bunların zaten bu kurulun karar vermiş olduğu belgelerin üstünde zaten kurulca damgalanmış olacak bunlar devlet sırrı şeklinde. Zaten bakılacak, denilecek ki bu belgeler. Tabii yapılmamışsa da devlet sırrı olduğu düşünülen belgeler de o kurula gidecek. Tabii doğru söylüyorsunuz.
Evet,
o süreç uzayacak.
Uzayacak. Bir de tabii problemi var ama evet. Yani Zaten bu tarz devlet sırrı diye damgalanmasını önleyebilmek için çıkarılmış bir kanun bütün dünyada da, yani bilgi edinme hakkı.
Evet,
o yüzden
evet. Zaten bu devlet sırrı yani official secrecy kanunları genelde terstir bilgi edinme hakkına. Yani bir taraftan devletler biz bu devlet sırrının tanımını yapmaya çalışıyoruz derken aslında o gizlilik kültürü adına atılmış bir adımdır. Yani negatif bir gelişme olarak görüyorum ben devlet sırrı kanunlarının genel olarak.
Evet, çünkü yani demokrasinin herhalde en temel özelliklerinden biri vatandaşların kaderlerinin, yani dünyanın nereye, kendilerini de kaderlerini nereye götüreceğini vatandaşların tabii bilebilmesi esasına tabii dayalı. Yoksa
tabii ondan sonra gördüğünüz gibi yüksek dereceli bürokratların alacağı bir karar bu. Evet. Yani dıştan bağımsız bir kontrol mekanizması yok. Hatta bunun üstüne bir de devlet sırrı üst kurulu kurulacak. Bu da kurulun, yani diğer kurulun bilgi ve belgelerin nitelenmesine ilişkin kararlarına karşı açılan davalarda, diyelim ki ben bir dava açtım, bu belgeler devlet sırrı değildir diye, nihai evet olarak görüş bildirmek üzere bir devlet sırrı üst kurulu oluşturulacak. Bunun üyeleri de başbakanın başkanlığında Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarından kendilerinden oluşan bir devlet sırrı üst kurulu. Onlar da bir nihai görüş bildirecekler mahkemeye. O bakımdan çok pozitif değil. Yani evet. Bir taraftan geriye bir adım atılmış. Şimdi sürelere de bakıyorsunuz, 75 yıldan falan bahsediliyor. Yani bu kurulun vereceği.
Öyle mi?
Evet, 75 yıllık bir süreden bahsediliyor maksimum. Yani
hala
bugün verilecek bir karar 75 sene sonra biz göremeyeceğiz. Yani.
Peki şu hali hazırdaki süre durumu nedir?
Şimdiki uygulamada böyle bir uygulama yok. Yani süreler hakkında benim açıkça söylemek gerekirse bir bilgim yok. Yani şu anda ne şekilde devlet sırrı uygulamaları uygulanıyor Türkiye'de? Zaten olmadığı için böyle bir kanun, uygulamaların tam şekillenmemesinden dolayı böyle bir kanunun yapılmasına karar verilmişti. Ticari sır konusunda da başka bir tasarı daha var. Fakat bu tabii devlet sırrı çok daha önemli. Yani süresiz olanlar da var. Mesela kanunda demiş ki eğer üzerine süre konulmamışsa bu 50 yıldır diyor. Yani süresiz bu olanlar 50 süre, fakat 75 yılı geçmez deniyor. Her 10 yılda bir tekrardan değerlendirilmesi söz konusu kurul tarafından, daha önce verilmiş kararların. Yani üstünü kapatmamışlar. Diyorlar ki 10 yılda bir kurul tekrardan gözden geçirip devlet sırrı niteliğini kaybetmiş olan bazı bilgileri yayınlayabilirler diyor.
Evet, şimdi son olarak o zaman süre biterken genel bir değerlendirme şu aşamada isteyebilir miyiz? Yani
tabii
2003'ten bu yana 5 yıldan beri devam etmekte olan ilginç bir uygulama ve hukuki bir süreç var. Bunun pozitif ve negatif tarafları var.
Evet.
Bir bardağın hangi tarafından bakmalıyız? Dolu mu, boş mu?
Şimdi pozitif dedik, işte BİMER dedik, web üzerinden başvurular dedik. O konuda Türkiye çok ileride Avrupa'daki diğer ülkelere baktığımız zaman. Yani vatandaşlar başvuruları yapsın diye çok büyük kolaylıklar getirilmiş sisteme. Fakat bu başvurular yapıldıktan sonra ortaya bir sürü problemler çıkıyor. İşte cevap vermeyen kamu kurum ve kuruluşları var. Yazıyorsunuz, cevap gelmiyor. Ondan sonra kafasına göre red kararı verenler var. Açıklama, gerekçe bildirmeden red kararı veren kurullar var. Ondan sonra bilgi edinme değerlendirme kuruluna gidiyorsunuz. İşte onların verdikleri kararları uygulamayan kamu kurum ve kuruluşları var. Biz bilgi edinme değerlendirme kuruluyla ilgili bazı problemleri de ortaya çıkarttık. Mesela biraz önce 3500 küsur karar verdiğini bilgi edinme değerlendirme kuruluna söylemiştim. Bunlardan sadece 750 küsuru bugün ne kadar yayınlandı. Yani %21 oranında bir karar yayınlandı. Geri kalan kararları daha okuyamadık. Yani bilgi edinme değerlendirme kurulunu da tam anlamıyla etüt edebilmemiz için verdikleri kararları inceleyebilmemiz lazım.
Evet, bu tabii düşük bir oyan gibi gözüküyor.
Evet, onlar diyorlar ki bizim imkanlarımız kısıtlı. İşte isimleri çıkartıyorlar. Yani siz kararda Ömer Madre ismi geçiyorsa o ÖM şekline geliyor. Fakat bu aylar yıllarca sürecek bir işlem değil. Çeşitli Defalarca biz bunları uyardık. Evet, Bilge'nin hakkında başvurduk. Fakat bu tabii karar sayıları yükseliyor. Yayınlanan karar sayıları aşağıda kalıyor. Yani 3500 nerede, 750 nerede? Yani 2000'den fazla, 2500'e yakın karar yayınlanmamış. Bunların en çabuk şekilde yayınlanması lazım ki hem uygulamanın ne şekilde olduğunu bilelim, hem de bir bilgi edinme değerlendirme kararının ne şekilde hareket ettiğini, bağımsız mı, kamuyu mu savunuyor, bunu incelememiz lazım.
Evet, vallahi çok ilgi çekici aslında bir konu ve başından beri büyük bir azimle takip edip üzerine gidiyorsunuz, hem akademik olarak hem de bizatihi aktif olarak.
Evet.
Dolayısıyla iyi, yani memnunuz bu değerlendirmelerden, çok teşekkür ederiz. Bunu takip etmekten başka, sürekli olarak takip altında, evet, tutmaktan başka da bir yol yok herhalde.
Başka yok. Tabii vatandaşların da haklarından yararlanmaları ve red kararı geldiğinde ya da negatif bir cevap geldiğinde de bu diğer haklarından, yani sonraki haklarından yararlanmaları için biz bir mücadele vermek istiyoruz. Evet. Çünkü o istatistiklere baktığınız zaman red kararı geldikten sonra bilgi edinme değerlendirme kuruluna gidenlerin sayısı düşük. Ya da direkt idari mahkemelerde dava açanların sayısı çok düşük. O sayıların da yükselmesi lazım ki kamu ve kurum kamuyla daha fazla uğraşmak, onların üzerinde bir baskı oluşturmak mümkün olsun.
Evet, burada da fikri takip.
Evet, evet.
Yani basında, medyada nasıl haber takibi esassa, burada da fikri takip, evet, gerekiyor, evet, herhalde. Peki, çok teşekkürler Yaman Akdeniz. Her zaman bu devamını bunun da konuşma fırsatı bulacağımız umuduyla.
Mutlaka.